Efendim merhabalar, iyi günler. Lexis Story'nin yeni bir bölümüyle Ramazan özel serisinin son videosuyla huzurlarınızdayız. Malum ihsanınız Ramazan ayı boyunca sizlerle birlikte Karagöz Hacivat'ın derinliklerine indik. Meddah oyunu nasıl oynanır, meddahlık nasıl yapılır bunun üzerine konuştuk. Bugün de bir bayram hediyesi olarak orta oyunuyla bu hikayeyi kapatmış oluyoruz şimdilik. Belki ileride bir tuluat veya direkler arası yayını da yaparız sizlerin arzuları bu yönde olursa. Şimdi efendim dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Curcuna faslını kapatalım ve orta oyununu incelemeye başlayalım. Şimdi en iyi seyirler efendim. Bazıları orta oyununu Karagöz Hacivat'ın sahneye inmiş hali olarak tarif ederler. Bence bu tarif çok doğru bir tarif değildir. Nitekim canlı Karagöz denen bir başka oyun tipi vardır ve ehlince pek sevilmeyen bir oyun tipidir bu. Onunla orta oyununun karışmasına sebebiyet verebileceği için böyle bir tasnif doğru olmaz. Ancak tiplemeler bakımından ve espri mantalitesi bakımından Karagöz'le çok benzer bir oyundur orta oyunu. Tek farkı burada bir kukla tiyatrosundan değil gerçek dramatik manada bir tiyatrodan bahsediyor olmamızdır. Bu bakımdan Kavuklu bizim Karagöz'e benzeyen bir tiplemedir. Hafif safçadır, cahilce görünür, kaba saba görünür ancak zekasıyla dikkat çeker. Bir yandan Pişekar'da umur görmüş bir beyefendi görüntüsündedir. Nitekim onların kıyafetleri de bu şekilde ayarlanır. Kavuklu dilimli böyle kocaman bir kavuk giyerken Pişekar dört dilimli etrafı güzel sarılmış bir sarıkla sahneye çıkar. Pişekar'ın elinde bir pastav veya pastal denen şakşak olur. Onunla esprileri ve bazı vurguları gerçekleştirir. Oyunun temel unsurlarından bir tanesi de musikidir. Musikisiz bir orta oyunu düşünülemez. Pişekar havası çalar, Pişekar sahneye gelir ve zurnacı başıyla ince saz heyetinin veya musiki heyetinin başıyla ufak bir muhavere yapar. Hangi oyunun taklidini aldığını, o akşam hangi oyunun oynanacağını ilan eder. Ondan sonra Kavuklu davet edilir. Bu defa Kavuklu havası çalar. Kavuklu havası çalarken Kavuklu arkasında Kavuklu arkası denen bir cüce, bir denyo veyahut kamburla sahneye gelir. Önce bu kamburla bir atışma söz konusu olur. Daha sonra Pişekar'la karşılaşılır. Pişekar'la karşılaşma her defasında yeni baştan oluyormuş gibidir. Yani Kavuklu ile Pişekar ya birbirlerini hiç tanımıyormuş gibi yaparlar ya da önce tanımıyormuş gibi yaparlar sonra tanış çıkarlar. Bu kısım da arazbar veya arzbar olarak isimlendiriliyor. Bu fasıladan sonra bir başka fasıl açılır. O da Kavuklu'nun hayali hikayesidir. Buna da tekerleme denir ekseriyetle. Kavuklu hiç başından geçmemiş, belki rüyada gördüğü, belki hayal ettiği bir hadiseyi ballandıra ballandıra anlatır. Kavukluların maharet gösterdikleri bir alandır bu. Çünkü bu hikayeyi anlatırken taklitler yapar, canlandırmalar yapar. Adeta orta oyununun içerisine yerleştirilmiş bir meddah sekansıdır bu. Kavuklu bu hikayeyi böyle bu şekilde anlattıktan sonra hikayenin gerçek olmadığı anlaşılır ve fasıl kısmına geçilir. Burada hemen ifade etmek gerekir ki orta oyunu ekseriyetle meydanlarda oynanırdı. Yani açık havada ve insanların rahatlıkla görebileceği yerlerde oynanırdı. Söz gelimi İstanbul'da Büyükdere Çayırı, Kuşdili Çayırı, Kağıthane, Beykoz, Haydarpaşa, Nuh Kuyusu, Çubuklu, Belediye Bahçesi, Çırçır Suyu, Kumkapı, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Saraçanı, İskilip Hanı gibi kamuya açık alanlarda oynanırdı. Ve burada da palanga denen bir meydan kurulur. Yani bir dairevi yapı, kürevi yapı kurulur. Kurulmaktan kastım şu, etrafı açılır, seyirciler etrafına dizilir ve bunun içerisinde Yeni Dünya denen bir paravan bulunur. 1,5 metre yüksekliğinde, hadi 2 metreye kadar en fazla ulaşabilecek Yeni Dünya düzeni vardır. Bu paravandır. Yani sanki orada bir duvar varmış gibi veya mekanı dış mekandan ayıran bir yapı gibi durur. Bu Kavuklu'nun evi olur, oda olur, gidilen bir konak olur, saray olur. Her şey burada gerçekleşti. Bu Yeni Dünya'da. Bir de Kavuklu'nun meslek icra ettiği veyahut Pişekar'la beraber gittikleri dükkan gibi bir yer daha da bulunur. Burada da 2 tane 3 tane iskemle bulunur. Bu kadar aslında basit bir yapıdan ibarettir orta oyununun sahnesi. Yani çok büyük bir dekor söz konusu değildir. Bir detay daha vardır, o da şu. İnce saz heyetinin veya zurna takımının arkasında pusat odası denen bir sandık bulunur. Kavuklu ile Pişekar'ın ve diğer karakterlerin eşyaları bu pusat odasında saklanır. Bunlardan başka Pişekar ve Kavuklu'dan başka kambur olur, Denye olur, cüce olur, Laz olur, Ermeni olur, Yahudi olur. Böyle tiplemeler, yani klasik manada Karagöz'de gördüğümüz bütün tiplemeleri orta oyunu içinde söyleyebiliriz. Orada da onları görebiliriz. Sirar, genç aşık vesaire rolleri de çok önemli rollerdir. Nitekim bu rollerle başlayıp daha sonra kavuklu olan çok sayıda oyuncu vardır. Bunlardan bir tanesinin Komik Şevki olduğunu söylemiş olayım. Burada önce Sirar, genç aşık rollerine çıkmaya başlamış. Daha sonra esprili bir karakteri olduğu görülerek sahneye atılmış ve Komik Şevki olmuştur. Meşhur aktristimiz Şevkiye May'ın da babasıdır. Bu parantez olarak söylemiş olayım bu hususu da. Şimdi efendim, orta oyununun peki tarihi nedir, menşei nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım dilerseniz. Biliyorsunuz tiyatro çok genel ve insani bir sanattır. İnsanın olduğu yerde tiyatroda mutlaka olur. Mesela bizim köy seyirlik oyunlarımız vardır biliyorsunuz. Saya gezme, dede oyunu, koç katımı falan gibi oyunlardır bunlar. Bunlar da tıpkı orta oyunu gibi bir meydan etrafında oynanır. Yani meydana insanlar dizilir, onun ortasında oynanır. Ve bu oyunlarda maskeler kullanılır, kostümler giyilir, hayvanların taklitleri yapılır, efendim canavarların taklitleri yapılır. Bu taklitlerle bir komedi unsuru ortaya konur, bazen bir korku unsuru ortaya konur. Çok keyifli oyunlardır bunlar. Metin Ant da bu hususta çok güzel incelemeler yapmıştı. Bu videolar vesilesiyle Metin Ant'ın çalışmalarına da merak edip bakmanızı acizane tavsiye ederim. Dolayısıyla böyle bir durum zaten var. Bir de İstanbul'da kol oyunları denen bir alışkanlık var. Bu da iki türlü. Bir esnaf kolları var. Esnaf kolları esnafın içerisinden çıkmış amatör tiyatrocular. Bunlar sokağın başında mesela başlıyorlar oynamaya. Yani bir sahne mantığı falan yok burada. Sokağın başında başlıyor ve diğer esnafı da oyunun içine katarak bir eğlence biçimi ortaya koyuyor. Bu oyunlardan birkaç tane meşhur olanını söyleyeyim. Donanma Nazırı, Define Arayıcı, Remmal gibi oyunlar. Bunların da en bilindik olanlarından bir tanesi Donanma Nazırı'dır. Biraz nasıl oynandığını anlatayım, gözünüzü de canlandırın. Şimdi Donanma Nazırı dediğimiz adam İri kıyım bir adam olması lazım. Başında bir sarık olacak, takma bir sakal, altında çakşır, eşeğin üzerinde, sokağın başında görünüyor. Ve diyor ki ben donanma nazırıyım. Kandilleriniz parlak, meclisleriniz pürrevnak olsun. Alkış kıyamet, esnaf onu karşılıyor. Sokakta geliyor geliyor bir berberin önünde duruyor. Berberi hemen kenara çağırıyor. Gel bakalım diyor. Hani senin göğsü aynadan saf, gerdanı seherden şeffaf, kolları bilekleri gümüşten, bakışları ustura gibi keskin, kaşları kılıç hançer, kirpikleri adeta neşter, gümüş serviye benzer çırakların nerede? Niye kandillerin parlamaz? Zeytinyağları niye kandilleri ağzına kadar dolmaz? Padişahımız Efendimizin bu donanma yühümayununda 5 kandil fazla yakmaya güç yetiremedin mi? Bire cimri, bire melun, bire deyyus diye adamın üzerine gitmeye başlar. Berber kendini savunur. Aman efendim yakamadım kandil, işte şu oldu bu oldu falan. En sonunda donanma nazırı sinirlenir. Yıkıl, yıkıl karşından, yıkın şunu yere, değnek vurun asılacağı der. Yardakçılar gelir, berberi yere yatırırlar, falakaya hazırlarlar. Bunun üzerine esnaf etrafını sarar donanma nazırın. Aman yapma kıyma bu delikanlıya falan derler. Donanma nazırı en son merhamete gelmiş gibi. Hele bu gecelik geçsin ama taifemize bir miktar haraç ver de ırzını satın al der. Bunun üzerine donanmayı hümayun güya nazırına sırayla herkes para verir ve oyun biter. Şimdi bunun neresi eğlenceli diyeceksiniz ama asıl eğlence kısmı şudur. Burada donanma nazırının berberi yakalarken söylediği sözler, berberin verdiği ona cevaplar, esnafın araya girişleri, hepsi bir espri mahiyetinde sözler oluyor bunlar ve hazır cevaplılıkla çok renklendiriliyor. Bu bir oyun biçimi. Bunun benzeri var. Define Arayıcı, Remmal. Onlarda da kaldırım kaldırılıyor, kaldırım kazılıyor, onun durdurulmaya çalışılıyor falan. Böyle unsurları var. Bir de saray içerisinde oyun kolları vardı eskiden. Oyun kolları da şöyle hadiselerdir. Mesela taklitçiler vardır bunların içinde. Musiki şinaslar vardır, hokkabazlar vardır, cambazlar vardır. Bunlar sünnet düğünlerinde, önemli günlerde, evlilik cemiyetlerinde, doğum günlerinde ortaya çıkıp şenliklerde performans sergilerler. Bu kollardan bazılarının tiyatro kolları olduğu anlaşılıyor. Çok ilginç bir biçimde. Sultan II. Bayezid devrinde tertip edilen sünnet düğünlerine ilişkin kayıtlara baktığımız zaman tulumcu kolu diye bir kolun var olduğunu görüyoruz. Tulumcu kolu şöyle bir oyun sergiliyorlarmış. Çok ilginçtir. Bineva denen bir zümre. 4 tane, 5 tane, 10 tane her ne kadarsa. Kollarının altına tulum bulunduruyorlar. Tulum da şişkin bir şekilde, içi hava dolu. Ve ortalarında tıpkı donanma nazırı gibi başı sarıklı, sakallı, eşek üzerinde giden bir komedyen, müdhik bulunuyor. Mütik komik demek zaten aynı zamanda. O eşeğin üzerinde devam ederken bu etrafındaki binevalar kendisine zort atıyorlar. Yani bir laf söylüyorlar, laf sokuyorlar, zort atıyorlar. Bu zortlara karşı Mütik de hazır cevap bazı şeyler söylüyor. Onlara laf sokuşturuyor. Böyle bir espri biçimi ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta seyirciler de bu zortlara katılıyorlar ve Mütik'e laf atmaya onlar da iştirak ediyorlar. Çok ilginçtir, 15. 16. yüzyılda Aseli gibi, Kara Çanak gibi bazı komedyenlerin bu şekilde sarayda tiyatro gösterileri yaptıkları kayıt altına alınmış. Orta oyunuyla ilgili menşe bakımından çok tartışma var. Herkes başka bir şey söylüyor. Yeniçeri ortalarına bağlayanlar var. Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir bimarhanede, yani delilerin tutulduğu bir hastanede ortaya çıktığını söyleyen var. Ki bu da çok yabana atılacak bir rivayet değil. Osmanlı'nın son devrinde bazı orta oyun afişlerinde bu rivayetin yer aldığını gördüm bendeniz. Dolayısıyla çok da yabana atamayız bunu. En azından Osmanlıların bir kısmı bunu böyle kabul ediyorlardı dememiz lazım. Fakat çok daha ilginç bir rivayet daha var ki ben de bu rivayetin daha muteber olduğu kanaatindeyim. Bilmem bakalım siz ne düşüneceksiniz. O da şu. Biliyorsunuz 2. Bayezid'le birlikte Osmanlı topraklarına çok sayıda Yahudi göçtü. Seferat Yahudileri. Ve bunlar geldikleri bölgelerdeki adetleri, unsurları da buraya taşımak imkanını buldular. Bu taşıdıkları geleneklerden bir tanesi muhtemelen Arte oyunuydu. Peki Arte oyunu neydi? O da şu. Avrupa'da bilmem bilir misiniz 15. yüzyılda, 16. yüzyılda Commedia dell'arte denen bir doğaçlama tiyatro geleneği var. Bu tiyatro geleneği çok benzerdir bizim orta oyununa. Hatta Karagöz'e de benzer. Mesela meşhur tiyatro araştırmacısı Hermann Reich Hacivat'ı Il Dottore'ye benzetir. Karagöz'ü de Punchinella'ya benzetir. Yani böyle benzerlikler olan bir yapıdır bu. Burada Commedia dell'arte'de sabit figürler vardır. Yani hiç değişmeyen ve rolleri 3 aşağı 5 yukarı sınırları çizilmiş karakterler vardır. Mesela zanniler, hizmetçiler kadrosu vardır. Bu kadro içerisinde bir Arlecchini diye bir karakter vardır. Bizdeki İbiş'in bir benzeridir o, Arlecchini. Ve Arlecchini günümüzde de modern edebiyata ve kültüre de yansımış bir tipleme Harley Quinn olarak geçmiştir. Bugün İngilizce'de de soytarı veyahut palyaço anlamında aynı kelime kullanılıyor. Bu böyle bir tipleme. Yine Vecchi denen zengin yaşlı kimseler. Bunlar Il Dottore veya El Pantolone ismiyle isimlendirilirler. Bizdeki Pişekar'a benzer biraz daha ağırbaşlı tiplerdir. Innamorati vardır, aşıklar, genç aşıklar. Sirar aşık dedik ya, o mesele. Yine Il Capitano vardır, uzaktan gelmiş palavralar sıkan veya biraz kabadayı bitirim olan kimseler vardır ve sinyoralar vardır. Böyle kadrolar vardır. Bu kadroların ekseriyetinde de maske bulunur. Herkes kendine mahsus bir maskeyle çıkar. Hatta bu maskecilik de ayrı bir sanata dönüşmüştür İtalya'da. Bu bağlamda bizdeki maskara kelimesinin de İtalyanca maskereden gelmiş olduğunu hatırlatalım. İşte bu masklarla oynanan bu yapıda en önemli şey tuluat, yani doğaçlama. İçinden geldiği gibi irticalen söz söylemek meselesi ve Avrupa'nın Rönesans devrinden 1700'lere kadar en yaygın tiyatro biçimlerinden bir tanesi bu Commedia dell'arte. Muhtemelen bizim seferatlarımız Osmanlı topraklarına gelirken Commedia dell'arte buraya getirmişler ve biz ona arti oyunu demişiz başta, daha sonra da orta oyunu demişiz. Ki bu isimlendirme de biraz geç bir isimlendirmedir. Başta buna kol oyunu dendiğini biliyoruz. Evliya Çelebi mesela Samurkaş kolunun tamamı Yahudilerden oluşan bir tiyatro kolu olduğunu kaydediyor. Fransız gezgin Thévenot 1663 senesinde Sultan 4. Mehmed'in bir oğlunun doğması vesilesiyle Halep'te büyük bir şenlik yapıldığını kaydediyor. Bu şenlik sırasında bir kısım Yahudinin Commedia alla Turca oynadıklarını, yani Türk usulü bir komedi oynadıklarını fakat oyuncuların Yahudi olduğunu kaydediyor. Dolayısıyla bu oyunun Yahudiler tarafından Osmanlı topraklarına getirildiğini söylemekte bence bir beis yok. Baron de Tott 1758 senesinde yine Yahudi aktörlere şahit oluyor ve sahneyi tarif ediyor bize. Tıpkı bugün bizim orta oyunu denince aklımızda canlanan bu sahne düzeni gibi. Ve diyor ki hiçbir şey seyircinin hayal gücüne bırakılmaz. Her şey açık açık gösterilirdi. Bu da belki bizim tiyatromuzun göstermeci mahiyetini Baron de Tott'un açık bir biçimde tespit etmesi ve yaratıcı bir biçimde ifade etmesi olarak değerlendirilebilir. Yine çok ilginç bir kayıt daha var. 1. Abdülhamit devrinde sultan bir tebdili kıyafet sokağa çıkmış. Yakası çok geniş bir kadın görmüş ve buna sinirlenmiş. Kadının yakasını kendi eliyle bozmuş. Bu hal saray kadınları arasında bir espri konusu olmuş. Nitekim Rebiya Sultan'ın dünyaya gelmesi şerefine verilen eğlencelerde, şenliklerde saray kızları bu hadiseyi padişahın önünde canlandırmışlar. Yani saray hanımları da tiyatro yapmışlar ve padişah da bu tiyatroyu izlemiş. Ayrıca çok gülmüş. Bu hadiseyi de Julio van Gaver kaydediyor. Univers serisi için yazdığı Türkiye bölümünde bu kayda rast geliyoruz. Bütün bunların bir tiyatro geleneği, en azından saray ve esnaf arasında gerçekleşen bu oyun kollarının yapmış olduğu oyunların orta oyununun temeli olduğunu söylememiz gerekir. Ancak bugün anladığımız manada teşkilatlı, dramatik yapısı olan bir orta oyunun ne zaman çıktığı meselesi halen aydınlanmış değil. Çok ilginç kayıtlar var. 1703'te 3. Ahmet'in tahta geçmesi sırasında bir isyan çıkıyor. Bu isyanda İstanbul Kadısı, ki bizim kanalımızın bazı üyeleri de bu unvanı kazandıkları için hemen kulak kabartmaları gerekir bu hususa. İstanbul Kadısı Seyyid Mahmud Efendi'yi asiler çepeçevre sarmışlar ve kendisine tezkere yazdırmışlar. Ulemaya gönderilmek üzere ve kalemiye sınıfına gönderilmek üzere. Bu hadiseyi aktaran Raşit Mehmet Efendi tarihinde bu durumu yazıcı oyununa benzetiyor. Bu yazıcı oyunu bir orta oyunu muydu yoksa bir karagöz oyunu muydu? Çünkü ikisinde de yazıcı isminde bir oyun vardır. Hangisiydi tam olarak, net olarak bilmiyoruz. Ancak şayet bu orta oyunundan bahsediyorsa, daha 1703 tarihinde dramatik yapıya sahip 3 aşağı 5 yukarı öyküsü olan orta oyununun var olduğunu söylememiz lazım. Ancak bu durum böyle değilse ekseriyetle mukallitlikten ve karşılıklı laf sokmadan ibaret bir oyun olarak geliyor 1800'lü yıllara kadar orta oyunu. Fakat 1800'lü yıllarda bir değişiklik oluyor. Nitekim Selim Nusret gerçekte ilk olarak 1819 tarihini veriyor orta oyununun başlangıç tarihi olarak. Vekaiye, Letaif-i Enderuniye'de Hızır İlyas Çelebi curcuna çalındığını anlatıyor bir eğlence sırasında. Sonra Kolbaşı İbrahim ile Pişeker Gümüş Reis'in anlamlı sözler ve eğlendirici marifetler sergilediğini kaydediyor. İkinci Mahmud'un da bunu zevkle seyrettiğini kayıtları arasına alıyor. Yine zurnacı Yahudi Menahem Efendi'nin bulunduğu bir kolun padişah huzurunda benzer bir gösteri yaptığını kaydetmiş ve bu dönemde Enderun ağalarının bu şekilde orta oyunu oynadıklarını kayıt altına almış. Kambur Haşmet, Kambur Esat, Müsahip Abdi Bey gibi isimler saray müsahipleri ve ağaları kadrosundan olmalarına rağmen bu şekilde tiyatro ile iştigal ediyorlarmış. Mesela bir taklitten bahsediyor. Kambur Haşmet ve Kambur Esat çocuk taklidi yapıyorlar. Zaten kamburlar ya. Müsahip Abdi Bey de babaanne rolüyle bunları zorla mektebe götürmeye çalışıyor. Padişahın karşısında bunu oynuyorlar. Ve padişah bundan çok zevk almış. Hatta bir karagözcüye kendi devrinde bunu canlı olarak sahnelendirebilir misin? Yani sen bu kuklaları oynatma, kendin aynı şekilde oyna demiş. Ve karagözcü bunda muvaffak olamamış. Yani 2. Mahmud'un böyle bir merakı var. Ve etrafındaki saray ağaları başta olmak üzere pek çok kişiyi orta oyununa da demek ki teşvik etmiş ki onunla birlikte bir orta oyuncular silsilesi çıkıyor. Şöyle isimlerini sayacak olursak: Kolbaşı Aziz, Pişeker Kör Mustafa, Osman Ali, Kambur Esat, Meddah Salih, Zenne İbrahim, Malak Halim, Türk Emin, Çilingirzade Ahmet, Yahudi taklitçi Koca Yekta, İbrahim Hoca gibi isimlerin bu dönemde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii zaman içerisinde batılı anlamda tiyatroda Osmanlı topraklarına gelince orta oyuncular biraz zorlanıyorlar. Orta oyunu dediğimiz oyun Attar Şükrü gibi, Kör Mehmet gibi veya daha sonra Kavuklu Hamdi gibi isimlerle Sultanahmet devrinin sonlarına kadar taşınıyor. Ancak zaman içerisinde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. O da şu: batılı anlamdaki tiyatroda senaryo çok belirgin ve insanlar baya baya bilinçli bir şekilde piyeslerle sahneye çıkıyorlar. Oysa orta oyununda tamamen irticali ve sanatçının yeteneğine dayanan bir husus. Dolayısıyla bunun nasıl yapılacağı meselesi üzerine düşünüyorlar ve perdeli oyun denen veyahut tuluat tiyatrosu denen yapı ortaya çıkıyor. Bu da karma bir yapı, tam bir doğu batı sentezi. Bunda kanava denen bir senaryo var 3 aşağı 5 yukarı. Hatta bazen güncel piyesleri kopyalayıp işte Otello'yu Arap'ın intikamı olarak alıp onu tuluata çevirebilirler. Böyle bir doğaçlama tiyatro. Tulu etmek zaten doğmak demektir. Güneşin doğuşu, tuluğu derler. Kalbe doğan esprilerin ortaya konulması şeklinde bir tiyatro biçimi daha gelişiyor Osmanlı'nın son döneminde. Ve bu batılı anlamdaki piyeslerle Mardiros Mınakya'nın Osmanlı Dram Kumpanyası gibi yapılarla mücadele etmek imkanını buluyor. Ve çok ilginç bir şeydir. Ekseriyetle batılı tarzdaki piyeslerde Ermeni oyuncular oynadığı için tiyatroda bir Ermeni ağzı hakim. Bu tuluatçılarımız, bizim doğaçlama oyuncularımız ilk defa Türk söyleyişini de batılı anlamdaki bazı piyeslere getirmek bakımından modern Türk tiyatrosunun kurucu babaları olarak bile sayılabilir bence. Tabii çok fazla iddialı olmamak kaydıyla bunu da böyle not düşmüş olayım. İlk olarak Kavuklu Hamdi Bey buluyor bu formu ve bu form daha sonra ana form haline geliyor tuluatçılar için. Onunla birlikte tuluatçıların ismi de değişiyor. Artık kavuklu değil komik denmeye başlanıyor bu insanlara. Bu bağlamda ilk olarak komik ismiyle anılmış olan isimlerden bir tanesi Komik Abdi Efendi'dir. Abdurrezzak Efendi'dir. Ona Udhuke-i Ahlak veya Udhuke Perdaz denmiş. Güldürücü kimse anlamında komik denmiş. Daha sonraları komik-i şehir tabiri yerleşmiş. Naşit Efendi gibi, Komik Şevki gibi bazı kişilere de bu isimler konulmuş. Burada şunu söylemek lazım. Bir de bir kavuk kavgamız vardır bizim, biliyorsunuz. Türk tiyatrosunda post kavgası gibi bir kavuk kavgası sürer gider. Kavuğun aslı faslı nedir diye bakacak olursanız şunu görüyorsunuz. Bizim geleneksel sanatlarımızın her birinde bir çırak yetiştiği zaman ustası ona bir kıyafet giydirir. Buna şet kuşanmak, peştemal kuşanmak denir. Mesela Komik-i Şehir Naşit Özcan ustasının elinden fes giymiştir ve beline bir peştemal kuşandırılmıştır. Ama kavukluluk diye bir paye yoktur. Bir dönemde birden fazla kavuklu yaşayabilir ve bunlar aynı dönemde Kavuklu Ali, Kavuklu Hamdi, Kavuklu bilmem ne gibi sıralanabilirler. Yani kavuklu diye Türk tiyatrosunun en üst makamı gibi bir makam söz konusu değildir. Herkes yeteneğine göre, kabiliyetine göre kavukluya çıkar. Kavuklu bir roldür. Ve burada kavuk devretmek diye bir şey yoktur. Herkes çırağına bir kıyafet giydirerek ve peştemal kuşandırarak geleneksel biçimiyle onun bu sanatta yeterli olduğunu ispat eder. Olay bundan ibaret. Fakat zaman içerisinde böyle bir gelenek doğdu. Bu gelenekte nasıl oluştu? Kel Hasan'dan gelen ve Dümbül İsmail Efendi'ye intikal eden bir başlık, bir serpuş önce Münir Bey'e verildi. Oradan da Ferhan Şensoy'a geçti. Ferhan Şensoy Rasim Bey'e verdi. Rasim Bey de bugün Şevket Bey'e verdi. Böyle gitti iş. Bu bir kavuklu silsilesi yaratmış gibi oldu. Hoş bir şey, hoş bir gelenek ihtası. Geleneğin kendisi değil. Çünkü gelenekte böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir kavuktan bahsetmek mümkün değil. Nitekim Ferhan Şensoy kanalıyla nakledilen başlık da kavuk değil. Pi şeker takkesine benzeyen bir yapısı var. Klasik manada kavuk olmadığı anlaşılıyor. Dümbüllü İsmail Efendi'nin başında bulunan kavuğunda bu olmadığı açık bir biçimde görülüyor zaten fotoğraflardan. Cenazede tabutun üzerine korulan kavuk da o değil. Aile kavuğun kasada olduğunu söylüyor. Muhtelif iddialar var. Buraya çok fazla girmeyelim. Ancak şunu söylememiz gerekir. Kavukluluk bir ünvan olmadığı için böyle bir devir teslim töreni veya Türk tiyatrosunun en iyisi sensin demek değildir. Ama güzel bir taltiftir. Bir geleneğin yaşatılmasıdır. Bir emanetin devredilmesidir. Geleneğimizde biraz tasavvufi mahiyette olmak üzere kıyafet giydirme, bir başlık giydirme bir meslekteki yetkinliğin ispatı bağlamındadır. Bu geleneğin bir şekilde yaşatılıyor olmasında da ben yarar görüyorum ama bunu bir kavgaya çevirmemek lazım. Nitekim gerek Kel Hasan gerek Dümbüllü İsmail Efendi klasik anlamda kavukluya çıkmamışlardır. Tuluat tiyatrosu yapmışlardır. Yani daha modern döneme geçen ve batılı piyeslere öykünen bir doğaçlama tiyatro formunu yapmışlardır. Hele hele Münir Özkul aktör Karakaş Efendi'nin talebesidir. Tuluat'la hiçbir alakası yoktur. Yani böyle bir silsileden bahsedecek olursak bile o silsile de bozulmuş olur. Dolayısıyla böyle bir nakilden bahsedemeyiz. Ama tabii ki şunu kaydetmemiz lazım. Ferhan Şensoy orta oyuncularla bu geleneğin yaşatılması adına Tuluat Tiyatrosu mantığında çok güzel işler ortaya koymuştur. Haldun Taner zaten Ferhan Şensoy'un hocası. Bu bağlamda çok ileri bu sanatları yaşatıcı adımlar atmıştır. Kabare tiyatrosunun içerisinde bile bir ölçüde Tuluat tiyatrosunun izleri görülür. Nitekim batılı anlamdaki piyeslere öykünen arada kantocuların çıktığı yani eski usul curcuna bazların yerine kantocuların, Ermeni dansçıların çıktığı Tuluat tiyatrosu batılı manada revü tiyatrolarına veya kabarelere de benzetilebilir. Çok yanlış bir benzetme olmaz bu. Bunu da böyle söylemiş olalım. Biraz tartışmalı bir meseledir ancak yumuşatıcı bir çözüm bulduğumuza inanıyorum. Orta oyununun son temsilcileri Cumhuriyet'in ilk yıllarında birer birer aramızdan ayrılmıştır. Ancak orta oyunun tamamen ortadan kalkmadığını, özellikle Brecht'yen manada epik ve benzetmeci tiyatronun ortaya çıkmasıyla orta oyununun kıymetinin anlaşıldığını da burada kaydetmemiz lazım. Bu sanatı günümüze taşıyan en önemli isim elbette kayıtlarıyla, ses ve görüntü kayıtlarıyla Dümbüllü İsmail Efendi olmuştur. Ancak bu bağlamda epey isim sayılmalıdır. Hatta ve hatta Tülyat Tiyatrosu ve Direkler Arası adına başlıca müstakil bir bölüm yapılmalıdır. Ancak bugünlük bu kadar yeter diyelim. Umarım faydalı olmuştur. Orta oyununa dair en azından genel bir görünüşü sunabilmişizdir. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.